Müslümanlığı temsil iddiasında olan Akit Medya Grubu'na, yalana, provokasyona, iftiraya değil, doğruya, hakkaniyete, adalete arka çıkmak yakışır. Akit Medya Grubu, özellikle de müvekkil Adnan Oktar ve arkadaş camiası söz konusu olduğunda, her fırsatta provokatif ve gerçek dışı haberler yapmakta ısrarlı tavrını sürdürmektedir. Oysa Akit Medya Grubu'nun tüm yöneticileri, yazarları ve programcıları, Akit TV izleyicileri ve gazetenin okuyucuları da dahil, müvekkil hakkında söylenenlerin iftira olduğunu ve bir kumpas olduğunu çok iyi bilmektedirler. Çünkü çok iyi bilindiği üzere, Akit Medya Grubu, müvekkil Adnan Oktar'ın kitaplarını yıllar boyunca ücretsiz olarak, kendi gazetesiyle birlikte dağıtmış, gazetesinde tam sayfa müvekkilin yazılarına yer ayırmış, müvekkilin ilmi çalışmalarının önde gelen destekçilerinden biri olmuştur. Dolayısıyla müvekkili, inancını, dünya görüşünü, müvekkilin arkadaşlarını çok yakından tanımaktadırlar. Bugün müvekkilin kitapları, Türkiye'nin en ücra köşelerine kadar ulaştıysa, milyonlar hayranlıkla bu kitapları okuyorsa, bunda Akit grubunun da hatırı sayılır bir katkısı vardır. Allah'ın izniyle, müvekkilin eserleri vesilesiyle hidayet bulan insanların sevabından, onlar da paylarını almışlardır. Eğer ortada iddia ettikleri gibi bir suç örgütü veya sapkın bir inanç şekli olmuş olsa, en başta kendileri müvekkilin düşüncelerini yaymaz, tüm okuyucularına müvekkilin eserlerini ücretsiz olarak dağıtmazlardı. Akit Medya Grubu'nun, müvekkil ve arkadaşları hakkındaki, provokasyon amaçlı son yayınlarından birinde ise konu yine, müvekkilin arkadaşlarından Oktar Babun'a ve Türkiye'nin Ulusal Kemik İliği Bankası'nın, bugünkü adıyla Türkiye Kök Hücre Koordinasyon Merkezi, temellerinin atıldığı Babun'a kampanyası olmuştur. Babun'a kampanyası hakkındaki detaylı açıklamalarımıza geçmeden önce, Akit Medya Grubu'nun yöneticileri ve habercilerine, çok önemli bir konuyu hatırlatmak isteriz. Bu kampanya sayesinde, Türkiye'nin Ulusal Kemik İliği Bankası'nın temellerinin atılmış olduğudur. Lösemi ve benzeri çok sayıda amansız hastalıkla mücadele eden birçok vatandaşımızın, Ulusal Kemik İliği Bankası'ndan sağlanan, uygun kemik iliği, kök hücre ve türevleri sayesinde, sağlıklarına kavuştuklarını önemli hatırlatmak isteriz. İstanbul Tıp Fakültesi Kemik İliği Bankası'nın web sayfasında yayınlanan verilere göre, her yıl onlarca hasta bu bankadan faydalanarak sağlığına kavuşmuştur. Allah korusun, bir gün bu gerçek dışı provokatif haberleri yapanların kendileri, yakınları ya da sevdikleri benzer bir hastalığa yakalansa, kendilerine uygun kemik iliği, kök hücre bulmak için başvurabilecekleri yegane merkez, yine Oktar Babun'a kampanyası vesilesiyle kurulan Ulusal Kemik İliği Bankası olacaktır. Babun'a kampanyasının detayları. Doktor Oktar Babunan'ın adıyla anılan, 1999 tarihindeki kan kampanyası, tamamen resmi makamların kontrol ve denetiminde, en küçük bir şeybeye dahi yer bırakmayacak bir titizlik içinde gerçekleştirilmiştir. Ne yazık ki, dönemin bir kısım medya ve siyasileri tarafından, son derece çarpıtılarak, olmadık hayali ve gerçek dışı yorumlarla kamuoyuna yansıtılmaya çalışılan söz konusu kan kampanyası tümüyle meşru, legal ve her türlü şeybeden uzak bir organizasyondur. Kampanya, Mart 1999'da Dr. Oktar Babunan'ın kronik lenfozitik lösemi hastalığı vesilesiyle, Türkiye'de eksikliği gündeme gelen Kemik İliği Bankası oluşturulması için, bir tür sosyal sorumluluk projesi mahiyetinde düzenlenmiştir. İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi tarafından başlatılan kampanya, gerek halkımızın, gerek en üst düzey devlet yöneticilerimizin, gerekse siyasi, akademisyen ve bilim adamlarımızın yoğun ilgi ve teveccühüne mazhar olmuştur. Bu itibarla, söz konusu organizasyon kapsamında, devletimizin görevlendirdiği kurumlar tarafından toplanan kanların, ülkemizde yeterli teknik imkan bulunmadığı için, yine bu kurumların yönlendirmesiyle, analiz için yurt dışına gönderilmelerinde hiçbir art niyet, tehlike veya risk söz konusu olmamıştır. Bu aşamada, bazı önemli detayların hatırlanması, konuyla ilgili somut gerçeklerin yeniden ortaya konmasında ve net olarak anlaşılmasında faydalı olacaktır. Şöyle ki, Oktar Babun'a, 1999 yılında kronik lenfozitik lösemi teşhisiyle tedavi görmeye başlamış ve bir süre sonra kemik iliği nakli olması gerektiği ortaya çıkmıştır. Bu ilik nakli gerçekleşmediği takdirde, en fazla 3 ay gibi bir süre yaşayabileceğinin belirtilmesi üzerine uygun kemik iliği donörü bulunabilmesi için bir arayış başlamıştır. Beyin cerrahı olan Doktor Oktar Babun'a vesilesiyle gündeme gelen, ülkede kemik iliği bankasının bulunmaması gerçeği, kamuoyunun büyük ilgisini çekmiştir. Bunun üzerine, İstanbul Valiliğinden alınan izinle, İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Dekanlığı tarafından ülke çapında, Ulusal Kemik İliği Bankası kurulması kampanyası başlatılmış ve kampanyanın tamamı devlet makamlarınca yürütülmüştür. Oktar Babun'a daha sonra, ilki Amerika'nın Texas eyaletindeki MD Anderson Cancer Center'da, ikincisi yine Amerika'nın Washington eyaletindeki Seattle Cancer Care Alliance'da olmak üzere iki ayrı kez kemik iliği nakli geçirmiştir. Yıllar süren yoğun tedavilerinin ardından iyileşerek, KLL ve Richter transformasyonu geçiren ve hayatta kalan, ilk ve tek hasta olarak tıp literatürüne geçmiştir. Oktar Babunan'ın rahatsızlığıyla gündeme gelen, İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi tarafından yürütülen, Ulusal Kemik İliği Bankası oluşturma kampanyasında, iddiaların aksine kök hücre toplanmamıştır. Çünkü, kök hücre toplanabilmesi için çok daha ileri düzeyde bir çalışma gerekmektedir. Kampanyayla toplanan 5 ila 6 cm küplük bir tüp kan ile, kök hücre toplanmasının mümkün olmadığını bilmek için basit bir tıp bilgisi yeterlidir. Kök hücre toplama işlemi için, kök hücreleri toplanacak kişiye, kök hücrelerin bulundukları kemik iliğinden kana dökülmesini sağlayabilmek amacıyla, belirli bir süre boyunca bir takım özel ilaçlar verilmesi ve bir süre sonra vericinin kanının basit bir tam kan tahlilinin, gerektirdiğinden çok daha fazla miktarlarda alınarak kök hücrelerin toplanması ile gerçekleştirilir. Dolayısıyla söz konusu kampanyada, sadece basit bir kan alma işlemi gerçekleştirilmiştir. Kampanya tamamen legal yollarla, devletin bilgisi ve kontrolünde yürütülmüştür. Kampanyanın sahibi, para toplama ve harcama yetkilisi olarak, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Vakfı tespit edilmiştir. Vakfın o dönemki başkanı ve aynı zamanda İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı olan Dr. Faruk Erzengin, tüm çalışmaların başında yer almıştır. Doktor Oktar Babuna ise yalnızca, hastalığı nedeniyle bu kampanyanın başlamasına ve kamuoyunun dikkatinin bu yöne çekilmesine vesile olmuş bir kişidir. Ulusal Kemik İliği Bankası oluşturma kampanyası, kısa zamanda yardımsever Türk halkının büyük desteğiyle olağanüstü bir sivil hareket haline dönüşmüştür. Kampanya, dönemin hükümetinden gazetecilerine, bakanlarından il sağlık müdürlerine, neredeyse Türk halkının tamamının yoğun desteğiyle yürütülmüştür. 3 ay gibi kısa bir sürede, yaklaşık 150 bin kişi kan taramasından geçirilmiştir. Kampanyanın en önemli destekçisi, bizzat dönemin Cumhurbaşkanı Sayın Süleyman Demirel olmuştur. Merhum Demirel, 28 Mart 1999 tarihli demecinde şu sözleri sarf etmiştir. İlik Bankası'nın kurulmuş olması fevkalade iyi olur. Ben hem her türlü himayeyi, hem her türlü desteği veririm, yapılacak her kampanyaya katılırım. Nihayet bu bir milli dayanışmadır, bir sosyal olaydır. Temsil ettiğim devletin başı olarak her türlü desteği vermeye hazırım. Benden ne zaman ne isterseniz yanınızda bulacaksınız. Bu hareketi başarıya ulaştıralım. Cumhurbaşkanı Sayın Demirel'in bu açıklamaları, dönemin hemen tüm gazetelerinde yayınlanmış olup, 28 Mart 1999 tarihli Türkiye Gazetesi'nde yayınlanan habere ilişkin küpürü aşağıda görebilirsiniz. Sayın Demirel'in desteği, sadece beyanat vermekle de sınırlı kalmamış, toplanan kanların tahlil için yurt dışına gönderilmesiyle ilgili gümrük işlemlerinin kaldırılması ve kanların Türk Hava Yolları uçakları ile ücretsiz taşınması gibi pek çok konuda Cumhurbaşkanı Sayın Demirel bir fiil müdahale ederek yardımcı olmuştur. Sayın Demirel 27 Mart 1999 tarihinde, Oktar Babuna'nın babası Profesör Doktor Cevat Babuna ve amcası Profesör Doktor Cahit Babuna'yı Cumhurbaşkanlığı makamında kabul etmiş ve ilerlemelerle ilgili bilgi almıştır. İstanbul'da düzenlenen ilk büyük kan alma organizasyonu, Abdi İpekçi Spor Salonu'nda gerçekleşmiştir. Mesut Yılmaz, eşi Berna Yılmaz ve ANAP yöneticileri bu organizasyonu sahiplenmiştir. Mesut Yılmaz'ın özel kalemi Sema Erdem ve ANAP Basın ve Halkla İlişkiler Danışmanı Hale Dicleli, kan alma organizasyonunda her şeyin bizzat kendileri tarafından planlandığını ve organize edildiğini çeşitli defalar kamuoyuna açıklamışlardır. Bu organizasyon için gereken tüm valilik izinleri de yine ANAP yetkilileri tarafından alınmıştır. Başbakan Sayın Mesut Yılmaz'ın eşi Sayın Berna Yılmaz Hanım'ın, Abdi İpekçi Spor Salonu'nda düzenlenen kan alım organizasyonunu organize ettiği ve bizzat kendisinin salona gelerek başında durduğuna ilişkin 24 Mart 1999 tarihli Star TV ana haber bülteninde yayınlanan görüntüleri aşağıda. Dönemin İstanbul Valisi Erol Çakır, Bursa Valisi Orhan Taşanlar gibi devletin en üst kademelerinden isimler bizzat kampanyaya katılıp kan vermişlerdir. Eski Başbakan ve dönemin DYP Genel Başkanı Tansu Çiller, TGRT televizyonuna 15 Nisan 1999 tarihinde verdiği röportajda, kan kampanyası için parti olarak nasıl seferber olduklarını anlatmıştır. Dönemin İçişleri Eski Bakanı Meral Akşener de, 26 Nisan 1999'da İzmit'te düzenlenen organizasyonda kan verirken, biz Oktar Babuna'ya bu manada çok şey borçluyuz, o bir rahatsızlığı gündeme getirdi, şeklinde konuşmuştur. İstanbul'un dışında 12 ayrı ilde de il sağlık müdürlerinin izinleri ve katkıları ile kan alım organizasyonları düzenlenmiştir. Genelkurmay Başkanlığı, tüm silahlı kuvvetler genelinde gönüllü olan kişilerin kan vermelerini sağlamak için talimat yayınlamıştır. Hatta Karadeniz Ereğlisi'nde düzenlenen organizasyon için askeri spor salonu tahsis edilmiştir. Karadeniz Bölge Komutanı Tuamiral Özbek Görgün Paşa da kampanyaya katılarak kan vermiştir. Eskişehir Hava Kuvvetleri Komutanlığı, İzmit Jandarma Komutanlığı, İzmit 15. Kolordu Komutanlığı ve Gölcük Donanma Komutanlığı da kampanyaya katılarak binlerce gönüllü askerimizin kan vermesine vesile olmuştur. Dönemin Dışişleri Bakanı İsmail Cem, başta Almanya olmak üzere Türk vatandaşlarının yaşadığı ülkelerdeki büyükelçiliklerimize ve konsolosluklarımıza talimat göndererek kampanyaya destek vermelerini talep etmiştir. Toplanan kanlar emniyet müdürleri talimatıyla, polis eskortları eşliğinde havaalanına götürülmüş, ANAP yöneticilerinin tahsis ettiği özel uçaklarla, Almanya ve ABD'deki dünyanın en iyi ve ünlü laboratuvarlarına gönderilmiştir. Çünkü o dönemde, Türkiye'de bu kanların analizini yapacak laboratuvarlar çok kısıtlıydı. Örneğin Çapa Tıp Fakültesi'nin laboratuvarı, günde sadece 4 kan örneğini analiz edebiliyordu. Ankara'daki laboratuvar da benzeri kapasitedeydi. Bu da toplanan yüz binlerce örneğin analizinin 10 yıllara yayılması demekti. Oysaki kan örneklerinin ömrü sadece 24 saattir, öyle günlerce, senelerce bekletmek bunları ziyan etmek anlamına gelecektir. Bu nedenle, kampanyanın karar merciği olan İstanbul Tıp Fakültesi Vakfı kararıyla, analizlerin yurt dışında yapılması planlandı. Yani, kanların ABD'ye gönderilerek analiz ettirilmesi konusuna karar veren, Oktar Babuna ya da bir başkası değil, İstanbul Tıp Fakültesi Vakfı'dır. Bu çapta büyük bir organizasyonun hiçbir aşamasının devletin bilgisi, kontrolü, izni olmadan yürütülemeyeceği açıktır. Nitekim yukarıda sunmuş olduğumuz belgelerde durumun tam olarak bu şekilde olduğunu, kampanyanın her aşamasının en üst düzey devlet makamlarının bilgisinde yürütüldüğünü ispatlamaktadır. Kampanyanın yarıda bırakılmasından sonra dönemin Fazilet Partisi'ne mensup 20 milletvekili, bir meclis araştırması önergesiyle gelmiştir. 22 Temmuz 1999 tarihli bu önerge metninden kısa bir alıntı şöyledir. Ulusal Kemik İliği Bankası kampanyası, devlet tarafından desteklenmiş olup, sivil insanlar tarafından da çok büyük bir ilgiyle karşılanmış bir kampanyadır. Bu kampanya ile ilk aşamada lösemi hastası Dr. Oktar Babuna'ya uygun bir kemik iliği vericisinin bulunması, daha sonraki aşamada ise, Türkiye'de Ulusal Kemik İliği Bankası'nın kurulması hedeflenmekteydi. Cumhurbaşkanı, Genelkurmay Başkanlığı, Sağlık Bakanlığı, İstanbul Valiliği, İstanbul Üniversitesi gibi devleti temsil eden kişi ve kurumlar tarafından desteklenerek 160 bin doku tahliline ulaşan ve kemik iliği bankasının fiilen kurulmasını temin ederek sayıları 8 bine varan lösemili Türk vatandaşlarının ilik bulma ve yaşama şansını %70'lere çıkaran böyle bir kampanyanın Sağlık Bakanlığı tarafından durdurulması halkımız arasında hayret ve şaşkınlık ile karşılanmıştır. Ülkemizde, lösemi hastalarına yardım etmek için yıllardır faaliyet gösteren Lösemili Çocuklar Vakfı'nın yakalayamadığı başarıyı, birkaç ay içinde yakalayarak, onu çok gerilerde bırakan böyle bir kampanyanın Türkiye'ye sağlayacağı imkanlar, kampanyanın durdurulmasıyla heba edilmiş ve sayıları 8 bine varan lösemili Türk vatandaşlarının hayal kırıklığına sebep olmuştur, belki de onları ölüme mahkum etmiştir. Ülkemiz insanları için hayırlı ve onurlu bir hizmete hedef alan bu kampanyaya engel olmak için eldeki delillerin daha tatminkar ve açık olması gerekmez miydi? Başta Akit Medya Grubu olmak üzere, bazı medya kuruluşlarının ve gazetecilerin, zaman zaman bu konuyu tekrar gündeme getirerek, kan kampanyasını illegal bir görünüme sokmaya, Türk kanlarının yurt dışına gönderilerek, milli güvenliğin tehlikeye girdiği algısı oluşturmaya çalışmaları samimi değildir. Her yönüyle art niyetli olduğu görülmektedir. Diğer ülkelerin, Türk vatandaşlarının kanlarıyla ilgili herhangi bir planı olsaydı, bunun için Türkiye'den tıbbi amaçlı gönderilen kanlara ihtiyaçlarının olmayacağı açıktır. Avrupa'da ve Amerika'da milyonlarca Türk vatandaşı yaşamaktadır. Bu kişiler hastanelerde defalarca kan vermişlerdir ve vermeye de devam etmektedirler. Müvekkil Adnan Oktar, Akit Medya Grubu'na, Allah'ın Kur'an'da emrettiği gibi doğru sözlü olmalarını, yalan haberden, iftiradan, hoşlanmadıkları kişilere eziyete sebebiyet verecek provokatif davranışlardan imtina etmeleri, Müslümana yakışır bir davranışta olmaları gerektiğini hatırlatmaktadır. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırız. Ey iman edenler! Zandan çok sakının. Çünkü zannın bir kısmı günahtır. Birbirinizin kusurunu araştırmayın ve gıybet etmeyin. Hucurat Suresi 11-12. Sakın her yemin eden, değersiz kimseye itaat etme. O, sürekli kusur arayan, söz taşıyan, iyiliği engelleyen, saldırgan, günahkar bir kimsedir. Kalem Suresi 10-11. Mümin erkeklere ve mümin kadınlara yapmadıkları bir şeyden dolayı eziyet edenler, şüphesiz iftira etmiş ve apaçık bir günah yüklenmiş olurlar. Ahzab Suresi 58. Değerli kamuoyunun bilgilerine bilvekale sunarım.